Ayrım 13.
Sayfa 149. Biz Kerenski'nin değil, başkumandanın, üstlerimizin emrindeyiz. Öyle değil mi? Onun için de kumandanımızın sözünü dinleyip Petersburg'a gideceğiz. Zaten Dino istasyonuna vardığımızda durumun ne olduğunu öğrenir, ona göre hareket ederiz. Dino'da 1. Don Tümeni'nin kumandanını bulacağız. Hepinizden heyecanlanmamanızı rica ediyorum. Ne yapalım, böyle günlerde yaşıyoruz işte. Kumandan konuşmasına devamla askerin ödevinden, vatanseverlikten, ihtilalden söz açtı. Kazakları yatıştırmaya, sordukları soruları geçiştirmeye çalıştı. Başardı da işini. O kazaklarla çene çalarken katara bir lokomotif bağlanmıştı. Kazaklar vagonlarına dağıldılar. Bu arada iki subayın istasyon şefinin silahla tehdit edip hareketi çabuklaştırdığından haberleri yoktu. Hiç olmadı. Tren bir gün sonra Dino istasyonuna vardı. Geceliğin Usuri ve Dağıstan alaylarını taşıyan bir başka trene yol vermek için durdular. Kazakların treni bir yan hatta geçirildi. Dağıstan vagonları önlerinden geçerken gırtlaktan gelme sesler, zurna sesleri, hiç duymadıkları ezgiler çalındı kulaklarına. Orada burada koyu karanlıkta bir ışık pırıldadı, söndü. Gece yarısı tren yine hareket etti. Ufak lokomotif su pompasının yanı başında. Bacasından kıvılcımlar saça saça. İvan Alekseyeviç yere uzanmış, kapının çatlağından sarkmış, bir şey bekler gibi öyle duruyordu. Cigarası ağzında. En yakın vagondan bir kazak kapıdan başını çıkarıp haykırdı. Ulan İvan, yürü yoksa vururuz bak. Makinist cigarasını ağzından tükürdü. Karanlıkta tökezlenip düşüşünü seyretti. Sonra boğazını temizleyip bağırdı. Herkesi vuramazsınız ya aslanım. Kapıdan çekildi, içeri girdi. Birkaç dakika sonra lokomotif sarsılarak hareket etti. Sarsıntı tamponları şangırdattı. Vagonlarda dengelerini bulmaya savaşan atların nalları bir süre döşemeleri dövdü. Tren su pompasının yanından geçip ilerledi. Birkaç ışıklı pencereyi, karanlık kayın ağaçlarını geride bıraktı. Kazaklar hayvanlarını beslediler. Kimi uyudu, kimi yarı açık kapı ağızlarında oturup cigara içti ya da gözlerini göğe dikip daldı. İvan Alekseyeviç yere uzanmış kapının çatlağından dışarıda geriye kaçıp kaybolan yıldızlara bakıyordu. Bütün gün düşünmüş taşınmış, bölüğün Petersburg'a doğru daha ilerlemesine engel olmak için elinden ne gelirse yapmaya karar vermişti. Yattığı yerde kazakları nasıl kendinden yana çekebileceğini düşünüyordu. Daha Kornilov beyannamesini yayınlamadan önce İvan Alekseyeviç kazaklar için kurtuluş yolunun başkumandanın peşine takılmak olmadığını sezmişti. Ama içgüdüsüyle bir şeyin daha farkındaydı. Kornilov gibi Kerenski'yi savunmanın da alemi yoktu. Meseleyi aklında evirdi, çevirdi, sonunda kararını verdi. Bölüğün Petersburg'a varmasına engel olacaktı. Eğer iş bir çatışmaya gidecekse Kornilov'la çatışmak gerekti ama bu Kerenski'nin işine yaramamalıydı. Kornilov'a karşı durulacaksa da bundan Kerenski hükümeti değil, ondan sonra gelecek hükümet yararlanmalıydı. Kerenski'den sonra gelecek hükümetin asıl kendi istediği hükümet olacağından hiç şüphesi yoktu. İvan Alekseyeviç yazın Petersburg'da parti yönetim komitesinin askerlik bölümüne gitmişti. Oraya onu bölük kumandanı ile çıkan bir anlaşmazlığın çözüm yolu hakkında öğüt almaya bölük göndermişti. Orada komitenin nasıl çalıştığını görmüş, birçok Bolşevik yoldaşla görüşmüş, sonra kendi kendine düşünmüştü. Bu omurga etlenmeli, güçlenmeli. Hükümet dediğin ondan sonra kurulur. Ölümü dahi göze alacaksın İvan, göze alacaksın, ondan ayrılmayacaksın. Eğer çulunun üstünde uzanmış düşünüyordu, önünde açılan yeni, güçlüklerle dolu yolu ona ilk göstereni düşünüyordu. Ateş gibi bir sevgi yanıyordu yüreğinde. Ertesi gün kazaklara ne diyeceğini aklından geçirirken Stockman'ın kazaklar hakkındaki sözlerini hatırladı. Kendi kendine mırıldandı. Kazakların gelenekçilik iliğine işlemiş. Bolşevik inançlarının doğruluğuna onlardan birini inandırmaya çalışırken bir şeyi hiç unutmayacaksın. İhtiyatlı davranacaksın. Çevreni kollayacaksın. Kendini duruma göre ayarlamasını bileceksin. İlkin seni küçümseyecekler, dudak bükecekler dediklerine. Tıpkı senin Misha Koşeyov'un bana yaptığınız gibi. Aldırmayacaksın, inatçı olacaksın. Damla damla su taşı eritir, sonunda başarı senindir. Kazakları Kornilov'un peşinden gitmemeye kandırmaya çalışırken bazı direnmelerle karşılaşacağını hesaba katmamış değildi Ivan. Ne ki ertesi sabah vagonda arkadaşlarıyla konuşup öz kardeşleriyle dövüşmeye Petersburg'a gitmektense cepheye gönderilmelerini istemelerini önerince Kazaklar hemen sözüne uydular. Daha ileri gitmemekte ayak diremeye hazırlandılar. Ivan'ın en yakın inançtaşları Zakhar Korolyov ile Turilin isminde bir Kazaktı. Bütün gün vagondan vagona dolaşıp öbür Kazaklarla konuştular. Akşama doğru tren ağır ağır bir küçük istasyona girerken üçüncü takımdan bir onbaşı Ivan'ın vagonuna atladı. Bölük ilk durakta trenden iniyor diye haykırarak Ivan'a haberi iletti. Ne biçim komite başkanısın sen be? Kazakların ne istediğinden haberin yok. Bir adım daha ileri gitmiyoruz. Subaylar boynumuza kemendi geçirmeye hazırlanıyor. Sen burada ne suya dokunuyorsun ne sabuna. Bunun için mi seçtik biz seni? Ivan gülümsedi. Bunu çok daha önce söylemeliydiniz, dedi. İlk durakta vagondan atlayıp Turilin'le istasyon şefine gittiler. Trenimize yol verme, burada iniyoruz biz. Ne dedin? Diye sordu adamcağız şaşkınlıkla. Aldığım talimata göre... Kes sesini, dedi Turilin haşin bir sesle. İstasyon komitesini bulup başkana durumu anlattılar. İri yarı kızıl saçlı bir telgrafçıydı başkan. Birkaç dakika içinde makinist treni yan hatlardan birine sokuverdi. Kazaklar çabucak vagonlardan kalasları uzatıp atlarını indirmeye koyuldular. Ivan lokomotifin yanında durmuş, bacaklarını iki yana açmıştı. Gülümseyen yüzünün terini siliyordu. Bölük kumandanı koşarak geldi. Ne yapıyorsun? Biliyorsun ki... Biliyorum, biliyorum, diye Ivan subayın sözünü kesti. Hiç ortalığı telaşa verme yüzbaşı. Yüzü birden sarardı. Açık açık konuştu. Yeter artık bağırdın, delikanlı yeter. Şimdi buyurma sırası bizde. Subay, başkumandan Kornilov diye kekeliyordu. Ivan çizmelerine bakıp durdu orada. Ayakları yere sıkışık kumlara sımsıkı basmıştı. Elini sallayıp yüzbaşıya salık verdi. Boynuna haç yerine asarsın başkumandanını. Bize yaramaz. Subay topukları üstünde dönüp vagonuna doğru koştu gitti. Bir saate kalmadan bütün bölük başlarında tek bir subay olmadığı halde mükemmel bir düzende istasyondan çıktı. Güney-doğu yönünde tırısa kalktı. Makineli tüfekçilerle birlikte birinci takımın başında giden Ivan Alekseyevich kumandayı ele almıştı. Bodur Turilin yardımcısı oldu. Kumandandan aldıkları haritayla zar zor yollarını buldular. Önlerine çıkan bir köyde gece molası verdiler. Bir toplantı yapıldı, kararlar alındı. Derhal cepheye dönülecekti. Buna engel olmaya kalkan çıkarsa dövüşeceklerdi. Kazaklar atlara köstek vurdular, nöbetçiler yerlerini aldı. Uzandılar, şafağı beklediler. Hiç ateş yakılmadı. Çokluk kaygı içindeydiler. Belli, uzandıkları yerde bu kez ne konuştular ne şakalaştılar, kafalarından geçeni sakladılar birbirlerinden. Ivan kaputunun altında büzülmüş yatarken düşünüyordu. Ya kararlarından cayar da geri dönerlerse, boyun eğerlerse? Sanki Ivan'ın düşündüklerini işitmiş gibi Turilin o sırada yanına geldi. Ivan, uyuyor musun? Daha uyumadım. Turilin Ivan'ın yanına çöktü. Bir cigara yakıp fısıldadı. Kazaklar endişeli. Bir iş yaptılar. Şimdi korkuyorlar. Başımıza sardık mı belayı şimdi ne dersin? Bakalım hele, dedi Ivan sükunetle. Ben korkmuyorum. Ya sen? Turilin başını kaşıdı. Acı acı gülümsedi. Doğrusunu istersen korkuyorum. İlkin korkmuyordum ya, şimdi biraz ne bileyim. Tabansızın tekisin sen de desene. Vallahi İvan, herifler kuvvetli. Ne biri ne öbürü bir şey dedi. Köyde ışıklar sindi. Bataklık söğütlerin oradan bir ördek vırakladı. Eşini çağırıyor diye mırıldandı Turil'in düşünceli düşünceli. Yeniden sustu. Çayırları gecenin latif suskunluğu sarmıştı. Çimler ağır çiğ damlaları altında eğiliyordu. Bir meltem esti, bataklık otu çürümüş saz, çamurlu toprak çiğ içmiş çayır kokuları getirdi. Arada bir atın kösteği şıngırdıyor ya da hayvanlardan biri yere çökerken bir homurtu bir hırıltı çıkarıyordu. Sonra yine uykunç sessizlik. Yaban ördeğinin uzak, kısık, güç bela işitilebilen ötüşü, eşinin ona daha yakından seslenişi. Karanlıkta çırpan, göze görünmez aceleci kanatların hışırtısı. Gece sessizlik. Puslu çayır serini. Batıda göğün ta altında koyu menekşe rengi bir bulut dalgalanıp yükseliyordu. Ta tepede Psikof'un kadim toprakları üstünde gep geniş ateşten bir yol gibi uzanan saman yolu sanki uyanık bir işaretti. Gün doğarken bölük yola koyuldu. Köyün içinden geçerken kadınlarla davarı otluğa çıkaran çocuklar arkalarından bakıp durdular. Atlı bölüğü şafağın tuğla rengine bürüdüğü bir yamacı açtı. O sırada arkasına bakan Turil'in ayağıyla İvan'ın üzengisine dokundu. Geriye bak, peşimizden dolu dizgin atlılar geliyor. İvan dönüp köyü süzdü. Toz pembe bir bulut içinden üç atlı geliyordu. Bölük dur diye buyurdu. Kazaklar alışkan oldukları bir hızla hemen dört köşe küme oluverdiler. Yarım kilometre kadar ötede atlılar tırısa düştü. İçlerinden biri bir Kazak subayı cebinden bir beyaz mendil çıkardı. Başının üstünde sallamaya başladı. Kazaklar gözlerini gitgide yakınlaşan atlılardan ayırmadılar. Haki ceketli subay en önde sürdü geldi atını. Çerkes üniformalı öbür ikisi az geriden geliyordu. Gelenleri karşılamaya çıkan İvan Alekseyeviç sordu. Ne istiyorsunuz bizden? Subay selam verdi. Görüşmeye geldik. Böreğe kim kumanda ediyor? Ben ediyorum. Birinci Don Kazak tümeni beni size elçi gönderdi. Bu subaylar da yerli tümenin temsilcileri. Subay dizginleri çekip tere batmış atının boynunu okşadı. Durum üzerinde görüşmeye razıysanız emir ver bölük attan insin. Tümen kumandanı Tuğgeneral Grekov'un emirlerini sözlü ileteceğiz. Kazaklar hayvanlarından indiler. Subaylar da indi. Kalabalığı yarıp orta yere vardılar. Bölük açılıp yol verdi. Sonra çevrelerinde halka oldu. Önce Kazak subayı konuştu. Kazaklar, sizi ne yaptığınızı bir daha düşünmeye razı etmek için geldik buraya. Bu hareketinizin ciddi sonuçlarından kaçınmalısınız. Dün tümen karargahına ulaşan habere göre birinin sözlerine kanıp kendi başınıza vagonlardan inmişsiniz. Derhal istasyona dönmeniz için emir çıktı. Bu emri size iletmek için de bizi buraya yolladılar. Yerli tümenin erleriyle diğer süvari birlikleri dün Petersburg'u işgal etti. Bunu bugün aldığımız bir telgraftan öğrendik. İleri kollarımız şehre girmiş. Hükümet yapılarını, bankaları, postaneleri, bütün önemli noktaları ele geçirmiştir. Geçici hükümet üyeleri kaçtılar. Hükümet devrildi. Kazaklar, bir daha düşünün. Tümen kumandanının emrini dinlemezseniz üzerinize silahlı birlikler gönderilecektir. Bu hareketiniz vatana hıyanet sayılacak, askeri emirleri dinlememiş olacaksınız. Kayıtsız şartsız teslim olun ki kan dökülmesin. Subaylar atlarını sürüp gelirken İvan Alekseyeviç onlarla tartışmaya girmekten kaçınamayacağını anlamıştı. Öyle yapması hatta istediğinin tam tersi bir sonuç doğurabilirdi. Bölük atlarından inerken Turil'ine bakıp bir göz kırptı. Sakin sakin subaylara yaklaştı. Kazaklar asık, endişeli yüzlerle dinlediler yüzbaşının sözlerini. Birkaçı aralarında fısıldaşmaya başladı. Zakhar Korolyov, kara sakalı erimiş demir gibi göğsüne yağmış, acı acı gülümsüyordu. Borşev kırbacıyla oynayıp yan yan bakıyordu. Pisenichnikov, ilk trenden inmelerini söyleyen onbaşı, ağzı bir karış açık subayın yüzüne bakıyordu. Martin Şamil, kavruk yumruğuyla yanaklarını ovuşturuyor, habire gözlerini kırpıştırıyordu. Arkasında bir kazağın sarıya çalan yüzü. Mitralyözcülerden Krasnikov bir şey beklercesine çatmıştı kaşlarını. Turudin derin derin soluyordu. Yüzü çilli Obnizov kasketini başının gerisine yatırmıştı. İki yana kıvırıp durduğu boynu tıpkı boyunduruk altında bir öküzün boynunu andırıyordu. İkinci takım hepsi birden sanki dua edermiş gibi başını öne eğmişti. Kimse ağzını açıp tek laf etmedi. Sımsıkı kalabalıktan yalnız sıcak, ağır solukların sesi yükseldi. Bir şaşkınlık akıntısıydı bütün yüzlere vuran. İvan kazakların boyun eğmek üzere olduklarını anladı. Birkaç dakika daha konuşsun, bu ağzı laf yapan subay hepsini kendi yanına çekecekti. Yarattığı etki her ne bağısına olursa olsun giderilmeliydi. İvan elini havaya kaldırdı. Feri kaçmış, tuhaf tuhaf bakan beyaz gözlerini döndürerek kalabalığın üstünden savurdu. "Kardeşler, bekleyin azıcık!" diye bağırdı. Subaya döndü sonra. "Telgraf yanında mı?" diye sordu. "Ne telgrafı?" diye sordu yüzbaşı. Birden afalladı. "Petersburg'un ele geçirildiğini bildiren telgraf." "Telgraf mı? Tabii yok yanımda. Ne yapacaksın telgrafı?" "Ya, demek yok telgraf elinde." Bütün bölük rahat bir soluk aldı. Kazakların birçoğu başlarını kaldırdılar. Meraklı gözlerini İvan'a diktiler. İvan kısık sesini yükselterek dikkati topladı. Güvenle, az da alayla bağırdı. "Yok mu dedin? Demek senin sözüne güveneceğiz ha? Yok ama geçti artık. Aldatamazsın bizi." "Bir oyun bu bize," diye bütün bölük hep bir ağızdan kükredi. "Telgraf bana gönderilmemişti ki," dedi subay avcunu yüreğinin üstüne bastırıp. Kimse onu dinlemedi. İvan bölüğün iyi niyetini, güvenini yeniden kazandığını sezmişti. Cam üstünde uçan elmas gibi konuştu. "Telgraf yanında olsaydı da bizim yolumuz sizinkiyle bir değil artık. Kendi kardeşlerimizle dövüşmek istemiyoruz. Hayır, artık enayi yerine koyamazsınız bizi. Bir generaller hükümeti kurulmasına yardımcı olmayacağız. İşte bu kadar." Kazaklar onu destekledi. "Gördün mü? Nasıl ha? Doğru söylüyorsun İvan, yaşa. Hadi sepetleyelim şunları be." İvan elçileri süzdü. Kazak subayı sabırla bekliyordu. Dudakları sımsıkıydı. Öbür ikisi onun arkasında omuz omuza vermiş duruyorlardı. Biri yakışıklı bir İnguş delikanlısı kollarını kavuşturmuş bakıyordu. Çekik badem gözleri parıl parıldı. Öbürü yaşlıca kır saçlı bir Osetyalı eli kılıcının kabzasında çevresini saran kazakları süzüyordu. İvan tartışmaya son vermek üzereyken Kazak subayı İnguş delikanlısıyla bir şeyler konuştu. Sert bir sesle haykırdı. "Don kazakları, yerli tümeninin temsilcisi konuşacak. Size diyecekleri var. Konuşsun mu?" İnguş karşılık beklemeden topuksuz çizmeleriyle ileri çıktı. Konuşurken gümüş kakmalı kemeriyle sinirli sinirli oynuyordu. "Kazak kardeşlerim, nedir bu gürültü? Ne oluyor? General Kornilov'u istemiyor musunuz? Savaşmak mı istiyorsunuz? Pekala, savaşırız o halde. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok, hiçbir şeyden. Bugün hakkınızdan geliriz, merak etmeyin. Arkada iki alay bekliyor ona göre." İlkin büyük bir sükunetle konuşur görünüyordu. Konuştukça kelimeler ağzından daha bir heyecanla dökülmeye başladı. Kendi dilinden kelimeler de karışıyordu kırık dökük Rusçasına. "Sizin kafanızı karıştıran oradaki kazak yok mu? O işte, Bolşevik'in biri. Siz de peşine takılmışsınız, öyle ya, gül gibi ortada. Tutun onu, alın silahını elinden." Gözünü kırpmadan eliyle İvan Alekseyeviç'i gösterdi. Sonra gözlerini kalabalığın üzerinde gezdirip eliyle koluyla öfkeli hareketler yaptı. Esmer yüzü al al olmuştu. Yanındaki arkadaşı buz gibi sakin duruyordu. Kazak subayı kılıcının düğümüyle oynuyordu. Kazaklar yine sustular. Kafaları karıştı. Telaşlandılar. İvan, İnguş subayının parıl parıl parlayan hayvansı dişlerine, sol şakağında toplanan tere gözlerini dikti. Tek bir kelimeyle bu görüşmeye son vermediğine, kazakları peşine takıp götürmediğine yandı. Turelin imdada koştu o sırada. Kollarını heyecanla sallayarak ortaya atıldı. Gömleğini yırtıp açtı. haykırdı. Yuh size sürüngen herifler, şeytanın dölleri, domuzlar, orospular gibi gıdığınızı okşuyorlar, kendinizden geçiyorsunuz hemen. Subaylar sizi bildikleri gibi, istedikleri gibi kullanacak. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Paralamak lazım bu adamları burada. Siz tutmuş dediklerine kulak veriyorsunuz. Kesin kafalarını, akıtın kanlarını. Burada laklak edin, daha siz, herifler bizi çeviriyorlar. Makinelerle sapır sapır dökecekler hepimizi. Bir başladılar mı toplantı moplantı rüyanızda görün artık. Askerler gelene kadar sizi uyutacaklar. Bir de kazak dersiniz kendinize ha. Eksik etekler siz de. Atlara! Diye Ivan Alekseyeviç kükredi. Sesi kalabalığın içine şarapnel gibi girdi, dağıldı. Kazaklar atlarına koştular. Bir dakikaya kalmadan bölük takım düzenine girmişti. Yüzbaşı, dinleyin kazaklar! Diye haykırdı. İvan Alekseyeviç karabinasını omzundan indirdi, parmağını tetiğe koyup bağırdı. Konuşma sona erdi. Bundan sonra silahlar konuşur. Dik dik bakıp silahını salladı adamın yüzüne doğru. Takım takım atlarını yoldan aşağı sürdüler. Geri baktıklarında elçiler atlarına binmiş, aralarında görüşüyorlardı. İnguş ikide bir elini kaldırıyor, hırçın bir şey söylüyordu. Koluğunun ipek kasları kar beyaz parlıyordu uzaktan. İvan son bir kere arkasına baktı. Bu göz kamaştırıcı ipek şeride gözü takıldı birden. Gözlerinin önünde donun rüzgarlı bağrı, köpük köpük yeşil dalgaları, o dalgaların tepesinden vurup eğik uçan bir martının beyaz kanadı canlandı. 16. Ağustos'un 29'undan önce Kornilov, Krimov'tan gelen telgraflardan hükümeti silah gücüyle devirme teşebbüsünün başarısızlığa uğradığını anlamıştı. Öğleden sonra saat 2'de karargaha Krimov'tan bir kurye geldi. Kurye ile uzun boylu görüşen Kornilov, General Romanovski'yi yanına çağırdı. Elinde bir kağıdı buruşturup asabiyetle konuştu. Tam bir başarısızlık. Kozumuz para etmedi. Krimov kuvvetlerini vaktinde Petersburg'a getiremeyecek. Fırsatı elden kaçırdık. Başarılması o kadar kolay gibi görünen şeyde bir sürü güçlükle karşılaşıyoruz. Yenilmeye mahkumuz. Trenlerin hareketine bakın bir. Uzattığı haritada Krimov'un süvari kol ordusuyla yerli tümenlerin Petersburg yönünde hareketi izleniyordu. Kornilov'un yorgun yüzünden bir ürperme geçti. Kahrolasıca demir yolcular, her adımda bize çelme takıyorlar. Kazanırsak 10 kişiden birini olduğu yerde asacağımdan haberleri yok galiba. Okuyun Krimov'un raporunu. Romanovski kocaman eliyle şişkin yüzünü ovuşturarak raporu okudu. O arada Kornilov bir kağıda acele bir şeyler yazıyordu. Novocherkask, don kazakları atamanı Alexei Maksimovich Kalinin'e. Geçici hükümete yolladığımız telgrafın anlamına dikkatimi çektiler. Reziller ve hainlerle verimsiz mücadelelerden şanlı kazakların sabrı tükenmiştir. Kazaklar böyle giderse memleketin kaçınılmaz bir felakete sürükleyeceğini görüyorlar. Kendi emek ve kanlarıyla gelişen vatanın varlığını ve bağımsızlığını savunmak yolunda elde silah savaşmaya hazırlar. Bir süre ilişkilerimiz kısıtlı olacak. Vatanseverliğinizin ve Kazak şerefinizin gösterdiği yolda benimle birlik hareket etmenizi sizden rica ediyorum. 28-8-17 General Kornilov.